Ayrım 32, sayfa 265. Ben Tolga gibi düşünmüyordum. Öyle bir kırağı çalardı ki patlıcan olduğunuza da acı olduğunuza da bin pişman olurdunuz. Honda'dan uzaklaşıp binaların kapısına yaklaşırken birazcık olsun iyimser düşünmeme neden olan iki şey vardı. İlki Doğan'ın bu konulardaki profesyonelliğine duyduğum güvendi. Büyük olasılıkla bu evi titizlikle korumuştu üvey kardeşim. İkincisi ise bu gece aldığım tehdit telefonu. Adamlar bu evi biliyor olsalardı beni niye tehdit etsinlerdi? Ne düşündüğümden habersiz olan Tolga sanki bir casusluk filmi çekiyormuşuz gibi sessiz ama güvenli adımlarla yanım sıra ilerliyordu. Apartmanı da önce o buldu. Bak abi işte X kapısı. Sol tarafta yer alan binayı gösteriyordu. Yaklaşık 12 katlı bir binaydı bu. Her katta 4 daire olduğunu varsayarsak en az 40 daire var demekti. Fark edilmek istemeyen biri için ideal konut seçimi. Dairelerin çoğunun ışıkları yanıyordu. Tek tük karanlık olanları da vardı. İyimser bir tahminle gideceğimiz daire de karanlıkta kalanlardan biriydi. Belki de birileri yukarıdan bizi izliyordu. Ama bu düşünceyi hemen uzaklaştırdım kafamdan. Birinin bizi izlemesi için hiçbir neden yoktu. Apartman kapısının önünde sağ ve sol duvarda iki sıra halinde üst üste dizilmiş zilleri görünce aklıma bir fikir geldi. Apartmana hiç girmeden 45 numaralı dairenin zilini çalarak içeride birileri var mı yok mu anlayabilirdik. Adamlar kapıyı açarsa tabii. Bence açarlardı. Doğan'ın peşinde olduklarına göre bu eve gelecek herkes onları üvey kardeşime götürecek bir bağlantı olabilirdi. Evet, zili çalmak kesinlikle iyi fikirdi. Peki ya kapı açılırsa ne yapacaktık? Herhalde yukarı çıkmayacaktık. Hızla geriye dönüp Honda'mızı atlayıp artık kaderimize ne çıkarsa diyerek emniyette alacaktık solu. Bu düşüncelerimden habersiz olan Tolga da önce zili çalsak mı acaba diye sordu. Dönüp yüzüne baktım. Ne o? Yoksa bizim cesur delikanlı da hafiften tırsmaya mı başlamıştı? Bakışlarımı bir tür onay olarak yorumlayan Tolga, "Kaç numaraydı abi?" diye sordu. 45. Üstlerde olmalı diyerek sağ taraftaki zillere bakmaya başladı. Ben de sol taraftakilere yönelmiştim ki. Bunların üzerinde numara yok be abi diye sıkıntıyla söylendi. Varsa da silinmiş. Bazılarında isimler var. Bazıları da boş. Üvey kardeşinin ismi Doğan'dı değil mi? Başımı sallayarak onayladım ama Doğan'ın gerçek ismini kullanacağını hiç sanmıyordum. Yine de Tolga'yı durdurmadım. Üstelik ben de en alttaki zillere kadar tek tek isimlere bakmayı sürdürdüm. Düşündüğüm gibiydi. Zillerin üzerinde Doğan'ın ismini bulamamıştık. Gerçeği öğrenmek için ejderhanın gözünün içine bakmaktan başka çaremiz kalmamıştı. Bir an bedenimin titrediğini fark ettim. Korkuyor muydum? Yok canım, alkolden, daha doğrusu alkolsüzlükten. Keşke yanımıza bir şişe getirseydik. Daha neler. Bu aptalca düşünceleri atmalıydım kafamdan. Korktuğum falan yok. Hava soğumuştu. Sıcak arabadan inince biraz üşümüştüm. Hepsi buydu. Alkole falan ihtiyacım yoktu benim. Yapılacak önemli bir işimiz vardı. Üstelik duraksayacak, geri dönecek zaman da kalmamıştı. Konuşmaya bile gerek duymadan Doğan'ın gönderdiği anahtarları çıkarıp ilk elime geleni kilide soktum. Kolayca döndü anahtar kilidin içinde. İlk denemede açılmasını şansımın hala sürdüğüne yorum. Kapıyı iterek içeri girdim. Tolga da hiç duraksamadan izledi beni. Giriş katı son derece sakindi. Apartman otomatiğini yakıp floresanların can sıkıcı ışığıyla aydınlattığımız uzun ve geniş koridorun ortalarında karşılıklı olarak yer alan asansör kapılarından sağdakine yöneldik. Asansöre girerken bu katta kaç daire olduğuna baktım. Öyle ya, hangi kata çıktığımızı bile bilmiyorduk. Girişte 4 kapı saydım. Her katta 4 daire olduğunu varsayarsak 45 numara 12. katta olmalıydı. Asansöre girince soru dolu gözlerle bana bakan Tolga'ya hiçbir açıklama yapmadan uzanıp 12. katın düğmesine bastım. Neden diye sormadı genç arkadaşım. Yanlış olursa bir kat iner ya da çıkarız diye düşünmüş olmalı. Hızla yükselmeye başladık. Dijital tabloda geçtiğimiz katların sayıları yanıp sönerken Doğan'ın bir hafta önce bu asansörle inip çıkmış olabileceğini düşünüyordum. Doğan'ı düşünürken artık hiç üzüntü duymadığımı fark ettim. Daha önce duymuş muydum? Belki derinden sarsılmamıştım ama ölümüne yazıklanmıştım. Belki de onun ölmemiş olabileceğini düşünmeye başladığım için artık üzüntü duymuyordum. Aslına bakarsanız Doğan'a üzüntüden çok öfke duymam gerekirdi. Evet, ölmüş olsa bile bu davada kazanan oydu. Bütün itirazlarıma rağmen beni bu işe sokmuş, belki de belamızı bulacağımız şu lanet olası apartmana kadar getirmişti. Sadece beni mi? Tolga ile Erol'u da. Erol'u bilmem ama Tolga'nın hiç de durumundan şikayetçiymiş gibi bir hali yoktu. Sırtında çantasıyla herhangi bir habere gidiyormuş gibi sakin sakin asansörün ineceğimiz kata gelmesini bekliyordu. Demek kapıdaki tavrını yanlış değerlendirmiştim. Helal olsun, sıkı çocukmuş. Belki de ölüme gidiyoruz ama oğlanın umurunda değil. Ya da belli etmiyor. Olsun, o da maça ister. Baksana, yılların gazetecisi Erol anında mızıktı. Bu çocuk üstelik daha 5-6 saat önce yanında Arif öldürülmüş olmasına rağmen korkmuyor. Abi diyen Tolga dağıttı düşüncelerimi. İstersen yine dairenin kapısını çalalım. Öyle yapalım Tolga dedim. Kendimi toparlayarak. Hatta sen asansörde kal. Bu işi ben tek başıma yapayım. Suratı asıldı Tolga'nın. Yok abi olmaz öyle. Anca beraber kanca beraber. Bir dakika dinle dedim. Ben kapıyı çalacağım. Açarlarsa yanlış bir isim verip onların dairesini arıyorum diyeceğim. Adamlar burası değil derlerse özür dileyip asansöre döneceğim. İnanmamış gözlerle süzdü beni Tolga. Bunlar tecrübeli herifler abi. Daha seni görür görmez anlarlar neler döndüğünü. Ne kaybımız olur? Adamlar ikimizi yakalayacaklarına sadece birimizi ele geçirmiş olurlar. Siz de Erol'la polislere haber verirsiniz. Tamam da ya içeride tek kişi varsa? Onunla sen başa çıkamayabilirsin ama herifi birlikte hallederiz. Tolga'nın cesareti biraz ileri gitmeye başlamıştı. Böyle devam ederse gazeteciliği bırakıp James Bond'culuğa merak saracaktı oğlan. Saçmalama dedim sertçe. Ne olursa olsun onlarla kavga etmeyeceğiz. Eğer ikimizi birden yakalarlarsa onlara gazeteci olduğumuzu söyleyeceğiz. Gazetedekilerin burada olduğumuzu bildiğini de ekleyeceğiz. Ama itiraz yok. Sen asansörde bekleyeceksin. Tartışmamız sürerken asansör önce yavaşladı, sonra aniden durdu. Dijital tablo 12. kata geldiğimizi gösteriyordu. Kararlı bir ifadeyle Tolga'nın yüzüne bakarak, "Dediğim gibi sen burada bekleyeceksin." dedim. Kapıya yönelirken, "Eğer zili çaldığımda açmazlarsa, yani içeri anahtarla girmek durumunda kalırsam hemen gelirsin." İstemeye istemeye razı oldu Tolga. Asansörden çıkınca tıpkı giriştekine benzer bir katta olduğumu gördüm. Hemen karşı sağdaki dairenin numarasına baktım, 46 yazıyordu. Sağa yürüdüm, evet, işte onu bulmuştum. Kahverengi çelik kapının üzerinde sarı metalden yapılma 4 ve 5 rakamları yan yana durmuş, içeride neler olup bittiği konusunda hiçbir ipucu vermeden bana bakıyordu. Temkinli adımlarla yanaştım. Hiç ses yoktu. Zile basmadan önce dönüp asansöre doğru baktım. Tolga da kapıyı aralamış, dikkatle beni izliyordu. Elimle kapıyı kapamasını işaret ettikten sonra derin bir soluk alarak zile bastım. Zil öfkeli öfkeli çınladı. Yüzüme şaşkın ama sevinçli bir ifade vermeye çalışarak kapının açılmasını, karanlık yüzlü iri yarı birinin çıkmasını bekledim. Beklerken de kapıyı açmaya gelenlerin yapabileceği bir konuşmayı, çıkaracakları bir tıkırtıyı duymak için kulak kesildim. Ama ne bir ses duydum ne de kapı açıldı. Erken bir sevince kapılmadan önce yeniden zile uzandım. Bu kez ilkinden daha uzun süre bastım. Zil daha öfkeli, daha uzun çaldı. Yine kulağım kirişte, yüzümde aynı salak ifadeyle bekledim. Hayır, ne içeriden bir ses geliyordu, ne de kapıyı açmaya yeltenen biri vardı. Emin olmak için zile yeniden bastım. Parmağımı da daha uzun süre tuttum buton üzerinde. Hayır, ev bir mezar kadar sessiz görünüyordu. İş yine Doğan'ın yolladığı anahtarları düşmüştü. Anahtarları kilide sokarken Tolga da asansörden çıkıp yanıma gelmişti. Bana kalsa içeri girip bir tehlike olmadığını görene kadar asansörde beklemesini isterdim. Belki de adamlar gerçekten de içerideydiler. Ama bir önlem olarak kapıyı açmak istememiş olabilirlerdi. Artık bunları düşünmek için çok geçti. Anahtarı kilide soktuk bir kere. İki kere sola döndürünce kolayca açılıverdi kapı. Kapı açılınca Tolga'ya baktım. Genç yüzüne geniş bir gülümseme yayılmıştı. Rahatladığı belliydi oğlanın. Keşke ben de onun kadar rahat olabilseydim. Ama ok yaydan çıkmıştı artık. Çelik kapı da aralanmış. Daha ne duruyorsunuz dercesine bizi bekliyordu. Önce ben girdim içeri. Peşimden de Tolga. Ne yalan söyleyeyim. Onu asansörde bekle falan dememe rağmen şu anda yanımda olduğu için büyük bir memnuniyet duyuyordum. Bizim durumumuzda pek bir işe yaramayacağını bilsem de iki kişi olmak yine de cesaret veriyor insana. Kapıdan girince karanlıkta durup bir kez daha çevreyi dinledim. Buzdolabından geldiğini tahmin ettiğim belli belirsiz motor gürültüsünden başka bir ses duyulmuyordu. Gerçekten de içeride kimse yok galiba diye düşünürken birden ortalık aydınlanıverdi. Ben korkuyla olduğum yerde sıçradım. Sıçradığımı fark eden Tolga, "Korkma abi," dedi. "Ben yaktım. İçeride hiçbir şey görünmüyor." Yok yok korkmadım dedim ama fısıltıyla konuşuyordum. Sadece hazırlıksız yakalandım. Ben önümdeki kısa holden içeri yürürken Tolga da kapıyı kapattı. Hol geniş bir salona açılıyordu. Burnuma keskin bir koku çarpar gibi oldu. Ama ben salonun havasızlığıyla değil, içeride birileri var mı yok mu onunla ilgileniyordum. Alacakaranlıkta iri eşyaları seçebiliyordum ama her şeyi gördüğümü söyleyemezdim. Duvardaki düğmeye basarak ışığını yaktım. Salondaki büyük ekran televizyona göre konumlandırılmış 3 koltuk ve bir divandan oluşan oturma takımının koyu kahverengi deriyle kaplı olduğunu görünce kokunun nereden geldiğini anladım. Birden bakışlarım yerdeki kıl dokuma kürk kilimine takıldı. Bu, Kuzguncuk'taki evimizde Doğan'ın odasından alınan kilimdi. Doğan buraya getirmişti demek. Belki Keriman ablanın çeyiz sandığındaki babamın otomobil arşivi de buradadır diye geçirdim içimden. Ona da bakacaktık tabii ama önce bu evin güvenli olup olmadığını anlamamız gerekti. Dikkatle salonu taradım. Kuşku uyandıracak bir durum yoktu. Yine de emin olmak için koltukların arkasına kadar baktım. Evet, burada incin top oynuyordu. Ya diğer odalar? Tolga ile birlikte arkadaki iki odayı, banyoyu, mutfağı tek tek kontrol ettikten sonra evde kimsenin bulunmadığına emin olduk. Doğan hakkında yanılmamıştım. Üvey kardeşim, iğrenç bir adam, bir katil, istihbarat örgütlerinin kullandığı bir piyon. Bir zamanlar hükümet için çalışmış acımasız bir tetikçi olabilirdi ama beceriksiz olduğunu kimse söyleyemezdi. Hiç değilse bu özelliğiyle bize yardımcı olmuştu. Bu kadar olumsuzluğun yanında olumlu bir tarafı da olsun da artık. Bu arada evi kontrol ederken babamın otomobil arşivini de aramayı ihmal etmemiştim. Ama ne o eski sandığı ne de arşivlerin saklanabileceği başka bir kutuyu görmüştüm. Tolga araştırdığımız mutfak dolaplarını kapatırken ben yeniden salona döndüm. Salona girince bakışlarım televizyona takıldı. Bu, Doğan'ın mektubunda silahları, belgeleri, fotoğrafları sakladım dediği televizyon olmalıydı. Televizyona yaklaşırken birkaç gündür bu evde çay kahve hiçbir şey içilmemiş abi diyerek Tolga da yanıma geldi. Birkaç gün olduğunu nereden biliyorsun diye sordum. Elindeki Hürriyet gazetesini göstererek açıkladı. Üzerindeki tarih 3 gün önceye ait. Hemen kafamda hesap ettim. Doğan'ın arabası 3 gün önce yakılmıştı. Demek ki o sabah bu evdeymiş. Ama gazeteyi başka biri de almış olabilir tabii. Bu gazete o sabah Doğan'ın burada olduğunu kanıtlamaz. Düşünceli olduğumu fark eden Tolga, "Gazete önemli değil mi?" diye sordu sırıtarak. "Bence o kadar önemli değil," dedim. "Gazetenin üzerindeki tarihten sonra da bu evde birileri kalmış olabilir. Burada kalanlar mutlaka yanlarında o günün gazetesiyle eve gelecekler diye bir kural olduğunu sanmıyorum." Tolga'nın yüzünde düş kırıklığına benzer bir ifade belirdi. "Yine de önemli tabii," dedim. "En azından 3 gün önce birinin burada kaldığını kesin olarak öğrenmiş bulunuyoruz." Yüzü yeniden ışır gibi oldu Tolga'nın. "Şimdi silahları mı arayacağız abi?" diye sordu. "Evet ama önce Erol'a haber verelim. Meraktan çatlamıştır." Cep telefonunu çıkaran Tolga, "Ben ararım," dedi. O tuşlara basarken ben televizyonu kontrol etmeye başladım. Elimle ekrana dokundum. Sabit gibi görünüyordu. Televizyonun yanına baktım. Arka tarafını inceledim. Ama nasıl açacağımı bulamadım. Yeniden ekranı inceledim. Ekran kasasını oynatmaya çalıştım. Evet, kıpırdamaya başlamıştı. İki yanından dikkatle tutup kasayı kendime doğru çektim. Kolayca çıktı. Televizyonun tüpü ustalıkla kesilmiş, büyük bir boş alan yaratılmıştı. Bir zamanlar teknik araç gereçlerin, kabloların, bağlantıların olduğu yerde biri büyük, biri küçük, iki mukavva kutu yer alıyordu. Önce kutulardan büyük olanı çıkardım. Oldukça ağırdı. İki elimle güçlükle taşıyabiliyordum. Erol'a evin temiz olduğunu söyleyip adresi veren Tolga, kutuyu taşımakta güçlük çektiğini anlayınca hemen yardımıma koştu. Kutuyu birlikte divanın üzerine koyduk. Bir süre ikimiz de kutuya bakmakla yetindik. "Ne var içinde acaba?" diye sordu Tolga. "Binlerce yıl önce yaşamış bir kralın mezarını açmak üzere olan bir arkeolog gibi sesi merakla titriyordu. Kutunun içindekileri tahmin etmeme rağmen aç da görelim dedim. Cebinden küçük bir çakı çıkardı. Dikkatle kutunun kapaklarını tutan plastik bandı kesmeye başladı. Bantları kesince tıka basa doldurulmuş olan kutunun kapağı kendiliğinden açıldı ve kim bilir kaç kişinin ölümüne neden olan en az 6 silah soğuk görüntüleriyle gözlerimizin önünde beliriverdi. "Vay canına, şunlara bak," diye mırıldanan Tolga en üstteki tabancaya uzandı. "Sakın dokunma," diyerek onu durdurdum. "Üzerindeki parmak izlerini silebilirsin." Sanki ateşe dokunmuş gibi anında çekti elini. Ama sormadan da edemedi. "Peki bunların fotoğraflarını kutunun içindeyken de mi çekeceğiz?" "Evet," dedi. Ama yanıtım beni bile ikna edememişti. "Yeterli olmaz mı?" Olmayacağını sen de biliyorsun abi. Kutunun içindeki hiçbir ayrıntı ortaya çıkmaz. Fotoğrafın vuruculuğu da kalmaz. Silahları önce tek tek çekmeliyiz. Sonra da toplu olarak. Doğru söylüyordu. O zaman eline bir bez ya da kağıt mendil al. Silahları namluların ucundan tutup başka bir yerine dokunmadan tek tek kutudan çıkar. Mümkün olduğu kadar az diri sürtünmesine dikkat et. Tamam abi dedi hevesle. Sen hiç merak etme. O bez bulmak için mutfağa yönelirken ben de televizyonun içindeki ikinci kutuyu çıkardım. Tolga'nın çakısıyla bantlarını kestim. Kutunun içinde iki video bandı, üç tane de zarf vardı. İlk zarfa baktım, üzerinde Adnan Sözmen'e yazıyordu. Zarfı açıp mektubu okumaya başladım. Sevgili Adnan, bu eve geleceğini biliyordum. Çünkü her ne kadar sen artık vazgeçtim desen de çok iyi bir gazetecisin. İyi bir gazeteci de böylesi bir haberin peşini bırakmaz. İstese de bunu yapamaz. Karşılaştığımız zaman anlattıklarımın birer birer gerçekleştiğini görmüş olmalısın. Artık sana yalan söylemediğimi biliyorsun. Çünkü ölüler yalan söylemez. Ölümü kabullenmek tuhaf bir duygu. Yıllardır ölümle kucak kucağa yaşamış, Azrail'in nefesini ensesinde hissetmiş, daha da önemlisi can almış benim gibi biri için bile öyle kolay kolay kabullenilecek bir şey değil. Ama takdiri ilahi diyorum. Cenab-ı Hak'tan gelene saygı duyuyorum. Onun bağışlayıcılığına sığınıyorum. Böyle düşünmek beni rahatlatıyor. Hoş, rahatlatmasa ne olacak? Kararımız verilmiş. Kalemimiz kırılmış artık. Neyse, uzatmayalım. Savcılığa vermen için bir video bandı doldurdum. Bir tane de basın için çoğalttım. Bantta söylediklerimin tüm kanıtları iki kutunun içindedir. Öldürdüğümüz insanların listesi, kullandığımız silahlar, suç ortaklarımın gerçek isimleri, resimleri, sahte isimleri, bu sahte isimler adına çıkartılmış nüfus cüzdanları, banka kartları, pasaportlar. Yani katillerimi içeri tıkacak her türlü belge. Eğer sen beni satmazsan, ki bunu yapmayacağından eminim, onları hiçbir şey kurtaramaz. Böylece sağken yapamadığım bir şeyi yapmış, beni yıllarca kullanıp sonra ortadan kaldıran adamlardan intikamımı almış olacağım. Öldükten sonra bunun ne anlamı var diyeceksin. Ben bir dava adamıydım. Bu büyük millet için, bu aziz vatan için vurdum vuruldum. Şimdi de ölümün bir işe yarasın istiyorum. Biliyorum bu sözlerime inanmıyorsun. Önce beni ırkçı bir faşist olarak görüyordun. Şimdi de eli kanlı bir tetikçi olduğumu düşünüyorsun. Sana göre ben ilimden, irfandan, fikirden uzak, sadece silahla, kaba kuvvetle iş gören, acımasız biriyim. Kısmen haklısın ama bu konuları bir kez daha düşünmeni istiyorum. Soğuk Savaş'ı, Sovyet yayılmacılığını, vatanımızın konjonktürel durumunu, milletimizi bölmek için fırsat kollayan Batı'yı, en önemlisi de bizi, yani sağcısıyla solcusuyla o dönemlerde yaşamış birbirlerine kurşun sıkmış gençleri bir kez daha düşün. Çünkü ben çok düşündüm. Düşündükçe de solculara farklı gözlerle bakmayı öğrendim. İdeolojilerini yanlış, düşüncelerini hastalıklı bulmama rağmen onların da en az bizim kadar vatanperver olduklarını anladım. Belki de bu sözcüklerime gülüp geçiyorsun. Bu sözlerimi öleceğini anlamış birinin geç kalmış itirafları diye değerlendiriyorsun. Olabilir. Ama ben sözlerimde samimiyim ve gerek geçmişte gerek bugün yaptıklarım için gönlüm çok rahat. Gene de hakkımda kötü bir kanaate sahip olmanı istemem. O marketle seninle konuştuktan sonra keşke senin gibi bir abim olsaydı diye düşündüm. Ve bir kez daha dünyada yapayalnız olduğumu anladım. Yalan söyleyecek değilim. Bir zamanlar ben de senden nefret ederdim. Yetişkin bir çocuk için annesinin başka biriyle evlenmesi, üstelik o adamın evinde yaşamak zorunda kalması ne kadar zordur bilemezsin. Hiç inkar etme. Babanın o sahte nezaketine rağmen sizin de beni o evde istemediğinizi çok iyi biliyordum. Fırsatını bulur bulmaz da gönderdiniz zaten. Buna sevinmediğimi de söylemeyeceğim. Annemden uzaklaşmak pahasına da olsa kibrinizden kurtulmak güzeldi. Sizden ne kadar nefret ettiğimi anla. Hatta benim ülkücü oluşumda senin sol eğilimli olman bile etkili olmuştur diye düşünürüm zaman zaman. Ama aradan yıllar geçtikten sonra olayları anlamaya başladım. Daha az kızar oldum sana. Önyargılar kalkınca insan durumu daha iyi değerlendiriyor. Aslında sen de benim gibiydin. Yıllardır annesiz yaşamıştın ve birdenbire hiç tanımadığın bir kadın sana annelik yapmaya geliyordu. Üstelik oğluyla birlikte. Bize tepki duyman o kadar normaldi ki. Ama o zamanlar ikimiz de çok gençtik. Şimdi geçmişte yaşadıklarımızı kolayca affedebilecek yaştayız. Umarım sen de benim için, benim senin için olduğum kadar anlayışlı olursun, beni anlarsın. Bunları bana acıman için yazmıyorum. Benim için fazla üzülmeyeceğini de biliyorum. Ama yine de bunları yazmak zorunda hissettim kendimi. Belki bir daha hiç görüşemeyeceğimizden, belki bu kadar açık kimseyle konuşamayacak oluşumdan, belki de hapishanede kazandığım mektup yazma alışkanlığımın nüksetmesinden. Her neyse, söyleyeceklerim bitti zaten. Ama naçizane son bir şey söylemek istiyorum. Sen benden daha şanslısın. Önünde yaşanacak uzun bir hayat. Daha da önemlisi bir oğlum var. Bu boş vermiş hallerini falan bir yana bırak. Hayata asıl oğluna sahip çık. Seni bilmem ama bana kimse sahip çıkmadı. Bu nedenle oğluna sahip çıkmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun rüzgarlara kapılıp bilinmeyen maceralara sürüklenmesine izin verme. Unutma, ne kadar çilelerle örülü olsa da yaşamak güzel. Allah'a inanmamana rağmen Yüce Rabbimin selameti üzerine olsun diyor. Seni sevgiyle kucaklıyorum. Küçük kardeşin Doğan. Mektubu bitirince bir an öylece kaldım. Mektup o kadar içten yazılmıştı ki Doğan'ın kesin olarak öldürüldüğünü düşündüm. Tek bir satırında, tek bir cümlesinde bile sahtelik olmayan bu mektubu yazan kişi oyun oynuyor olamazdı. Olamaz mıydı? Doğan'ın bu işlerde ne kadar usta olduğunu az önce kendime tekrarlamıyor muydum? Bu işlere yatkınlık, ustalık başka, duygularını bu kadar gerçekçi biçimde kağıda dökmek başka. Yazar değil diye bu adam. Yüreğinden geçenleri olduğu gibi dökmüş, baksana. Kötü bir şey mi var abi diyen Tolga'nın sesiyle bitti kafamın içindeki tartışma. Yüzün allak bullak olmuş. Elimdeki mektubu göstererek Doğan yazmış dedim. Veda mektubu gibi bir şey. Anlamıştı, daha fazla sormadı. Silahların bulunduğu kutuya yönelerek söylediğim gibi elindeki bezle Uzi'den başlayarak silahları namlusundan tutup tek tek kutudan çıkarmaya başladı. Çıkardığı silahları divanla televizyonun arasındaki üzeri beyaz bir örtüyle kaplı ince uzun sehpanın üzerine diziyordu. O böyle çalışırken benim düşüncelerimle baş başa kalacak halim yoktu. Mektubu katlayıp pardösümün cebine yerleştirdikten sonra ikinci zarfı açtım. İçi pasaportlar, nüfus kağıtları, banka cüzdanlarıyla doluydu. En üstteki pasaportun kapağını açtım. Doğan'ın sakallı bir fotoğrafı çıktı karşıma. İsim yazılan yerde ise Muhsin Ardışık yazıyordu. Alttaki pasaportu çekip onun kapağını açtım. Kalın kaşlı, bir at gibi ince, uzun yüzlü, pala bıyıklı adamı görür görmez tanıdım. Bu dün Arif'in yazdığı haberi de süsleyen Bekir Kaytan'ın resmiydi. Ama altında başka bir isim vardı. Sabık Yüzbaşı Rıfat Başoğlu'nun sahte pasaportunu bulmakta da gecikmedim. Ama bana gereken bunlar değildi. Doğan'ın sözünü ettiği öteki iki kişiyi bulmalıydım. Bir alttakini çekip heyecanla kapağını açtım. Doğan'ın başka bir sahte pasaportu gelmişti elime. Onu bırakıp başkasını aldım. Sayfayı çevirince önce tanıyamadığım fotoğraftaki adamı, çünkü saçları simsiyah ve kalın dudaklarının üzerinde incecik bir bıyık süslüyordu. Ama bu çıkık elmacık kemiklerini, derin göz çukurlarının içinden insana soğukkanlı bir vahşilikle bakan gözleri çok iyi tanıyordum. Bu kişi Doğan'ın katillerini bulmakla görevlendirildiğini söyleyen başkomiser Yalvaç'tan başkası değildi. Pasaportta Mehmet Boyabat yazıyordu. Ama bu adam Yalvaç'tı. Gerçekten de o muydu? Emin olmak için başka bir pasaport seçtim. Titreyen ellerim fotoğrafın olduğu sayfayı açınca Yalvaç'ı göremedim. Ama yardımcısı Güngör tatlı tatlı sırıtmaya başladı karşımda. Onlar da sahte isimler kullanıyorlardı. Belgelerin hiçbirinde Yalvaç ve Güngör'ün isimlerini okuyamadım. Ama bir zamanlar Doğan'ın, şimdi ise benim peşime düşen iki kişinin onlar olduğunu anlamıştım. Anlamasam da Doğan'ın videoda anlatmış olduğundan emindim. O anda gözlerim üçüncü zarfa kaydı. Peki bunda ne vardı? Zarfı açtım. Birbirine ataşla tutturulmuş iki dosya kağıdı çıktı. Elimi alınca bunun Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığına yazılmış bir dilekçe olduğunu anladım. Şunlar yazıyordu. Aşağıda sıralanan cürüm ve suçları ben Doğan Sözmen ve suç ortaklarım Özel Tim'de görevli Komiser Yalvaç Kıroğlu, Özel Tim'de görevli Komiser Yardımcısı Güngör Toprak, Bekir Kaytan ve Sabık Yüzbaşı Rıfat Başoğlu ve adını eşkalini bilmediğim binbaşı lakaplı kişiyle birlikte işlediğini itiraf ederim. Ayrıca Bekir Kaytan, Nihal Uzuner ve Sabık Yüzbaşı Rıfat Başoğlu adı geçen suç ortaklarımdan Komiser Yalvaç Kıroğlu ve Komiser Yardımcısı Güngör Toprak ile binbaşı lakaplı şahıs tarafından öldürülmüşlerdir. Aynı şahısların öldürülmek amacıyla benim de peşimde olduklarını bildirir, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Konuyla ilgili silahlar ve kanıtlar ektedir. Doğan Sözmen. Arkadaki kağıtta ise aralarında İstanbul ve Ankara'da Kürt kökenli 6 iş adamının kaçırılıp sorgulandıktan sonra infaz edilmesi, Güneydoğu Anadolu'nun değişik kentlerinde 11 kişinin sokak ortasında kurşunlanarak öldürülmesi, yurt dışında PKK'ya mali kaynak sağlayan 2 kişinin kaçırılıp sorgulandıktan sonra vurulması, Diyarbakır'da PKK'yı destekleyen yerel bir gazeteye bomba konulması, İstanbul İnsan Hakları Derneği'nin silahla taranması, Laleli bir otele silahlı baskın düzenlenmesi, özel bir televizyon kanalının işgal edilmesi, 2 çalışanın silahla yaralanması, kapalı çarşı esnafından Süryani asıllı bir kuyumcunun tehditle dükkanına el konulması, devlet ihalesine fesat karıştırılması, ihaleden çekilmeleri için 2 şirket binasının kurşunlanması, birinci ligdeki futbol kulüplerinden birinin kongresinin basılmasının da yer aldığı toplam 21 suç sıralanıyordu.